Dokuzuncu ayrım. Kitabın adı Halide İdip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 60. İmparatorluk kadınlarının kaderi ortaktı. Kırım Savaşı'na kadar Rum evlerinin pencerelerinde de Türk evleri gibi kafes vardı. Rum kadınları peçe takardı. Ermeni kadınlar da yabancıların yanında yüzünü örter, Ermeni genç kız ancak kendisine bir şey sorulduğunda cevap verebilirdi. 1906'da önemli bir değişim yaşandı. Ermeni Patriği, cemaat işlerinin yönetiminde kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren bir karar çıkarttı. Dipnot 128. Bertrand Barel, İstanbul'un Frank ve Levanten Mahalleleri, Güncel Yayıncılık, 2003 İstanbul, sayfa 216-217. Halide İdip kadınlardan yana bir şey yapılmasını önayak olan ilk padişahın 3. Selim, 1789-1807 olduğunu yazar. Dipnot 129. Turkey Faces West, New Haven, sayfa 65. Ondan feminist diye söz eder. Kadının toplumdaki yeri Osmanlı toplumunda 18. yüzyıldan beri yeniden düşünülür olmuştu. Lale Devri, toplumun üst kesiminde olsa da kaç gücün hafiflediği bir dönemdi. Batı ile kurulan yakın ilişkiler, daha dünyevi bir hayat tarzı ile birlikte kadınlı erkekli eğlenceyi nispeten sıradanlaştırmıştı. Üçüncü Selim herhalde böyle bir mirası sahiplendiği için olsa gerek Halide'nin gözünde feministti. Ancak kadınlarla ilgili sistematik ve kapsamlı düzenlemeler için Tanzimat'ı 1839 beklemek gerekecekti. Klasik dönemde vergi toplamak için hane sayan devlet, modern ordu için 1820'lerin sonundan beri eli silah tutan erkekleri de sayıyordu. Kadınlarsa ilk kez 1844 yılında yapılan sayımda nüfustan sayıldılar ve yurttaşlığa ilk adımlarını attılar. Dipnot 130. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü internet sitesi www.tuik.gov.tr. Ardından daha ciddi düzenlemeler geldi. Kız ve oğlan çocuklara eşit miras hakkıyla 1847 başlayan değişim kız rüştiyelerinin kurulması 1859 ile sürdü. 1876 Anayasası kız ve oğlan çocuklara ilk öğrenimi zorunlu kıldı. 1870'te ilk kız öğretmen okulu açıldı ve kadınlar öğretmen olarak çalışmaya başlayabildi. Kadınlara ücretli işçi olarak çalışma hakkı ise 1897'de tanındı. Kadınların eğitim ve sosyal kurtuluşunda öncülüğü Namık Kemal'in yaptığını vurgulayan Halide İdip, ikinci önemli isim olarak da bir toplumun uygarlığı kadınların konumuyla ölçülür diyen Abdülhak Hamid'e işaret ediyor ve onun trajedilerinde en önemli rol İslam kadınına yüklenmiştir diye yazıyor. Dipnot 131. Conflict of East and West in Turkey, 1935, sayfa 193. Despot parlamentoyu açıyor. Parlamentonun açıldığı 17 Aralık 1908 tarihini taşıyan Servet-i Fünun'da kadınların açılışı izlemek istediklerine dair bir haber yer almıştı. Geçen gün İslam kadınları İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi'ne müracaatla Meclis-i Mebusa'nın resmi küşadıyla içtimasında, toplanmasında hazır bulunmak istediklerini söylemişler ve eğer Hristiyan kadınların bulunmasına müsaade edilirse kendilerinin de behemeal kafes arkasında müzakeratı istimalarına, görüşmeleri dinlemelerine, müsaade edilmesini, Hristiyan kadınlarına müsaade verilip de kendilerine verilmezse, geçenlerde İngiliz parlamentosu önde İngiliz kadınların yaptığı gibi nümayişler icra edeceklerini dermeyan etmişlerdir. Dipnot 132. İslam kadınlarının bir teşebbüsü. Servet-i Fünun, 17 Aralık 1908. Aktaran Serpil Çakır. Bir Osmanlı Kadın Örgütü. Tarih ve Toplum. Haziran 1989. Bu taleplerine ne yanıt geldiğini bilmiyoruz. Ancak Illustrated London News, parlamentonun açılışı nedeniyle düzenlenen geçit törenini izleyen kadınların bir çizimine yer vermişti. Ahşap bir binanın damına kadar çıkmış, her yaştan kadının siyasileri izlemeleri resmedilmeye değer bulunmuştu. İmparatorluk halkı için gerçekten büyük gündü. Feslerin arasında yer yer beyaz ve yeşil sarıklar göze çarpıyordu. Her milletten ve her tabakadan insan oradaydı. Havaya tabanca sıkılıyor, Abdülhamid'in burnunun dibinde hürriyet şarkıları söyleniyordu. Dipnot 133. When Turkey's Sultan Faced His Masters, New York Times, 10 Ocak 1909. Ayasofya Meydanı'ndaki Adliye Nezaret'in üst katındaki meclis odaları 2 yıl kullanıldıktan sonra tam 30 yıl kapalı tutulmuştu. 17 Aralık 1908'de tozlu sıralar silindi, duvarlar boyandı ve 2. Osmanlı Parlamentosu çalışmaya başladı. New York Times'tan Francis McCulloch, Ayasofya Meydanı'ndaki töreni anlatırken iğne atılsa yere düşmeyecek sıklıktaki kalabalıktan köpeklerin bile kaçtığını yazmıştı. Halde edip ihtilalci ruhla dop dolu bu parlamento, tarihin en büyük despotlarından biri tarafından açılmıştı diye anlatmıştı açılışı. Dipnot 134. Memoirs of Halde Edip, sayfa 272. Basit siyah kıyafetleriyle yeni temsilciler Abdülhamit nişanını taşıyan pırıltılı üniformalıların arasında oturmuşlardı. Anayasa 101 pare top atışı ile yeniden yürürlüğe kondu ve o gece aydınlık günleri davet edercesine bütün İstanbul ışıklarla donatıldı. Abdülhamid'in açılış nutku pek beğenilmemişti. Şale Köşkü'nde mebuslara bir ziyafet hazırlığına girişen padişah her şeyle en ince ayrıntısına kadar ilgileniyordu. Yemek listesini bizzat hazırlamıştı. Kızı Ayşe Osmanoğlu tatlı olarak 7 kardeş tatlısı yaptırmıştı diyor yazdıklarında. Çünkü o günlerin Osmanlısı 7 milletten oluşuyordu. Köşeli atnalı biçiminde bir sofra hazırlandı. O gün çekilen fotoğraflardan bütün saraylılara birer adet gönderildi. Dipnot 135. Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultanahmet, Selis Kitaplar, 2007 İstanbul, sayfa 37-38. 31 Mart'ta hedef. 1909 yılının Ocak ayıydı. Halde kendisine gelen mektupları okuyordu. Açtığı zarflardan biri beyaz ve küçüktü. Diğerlerinden farklıydı. İçinden bir kart, iki de kare biçiminde kesilmiş kağıt parçası çıktı. Kartın bir tarafına "Tanine bir daha yazı yazmayacaksın" cümlesi, arkasında da "Bu emre itaat etmezsen ceza müthiş olacak, ölüm" diye yazılmıştı. Dizleri titriyordu. Parmakların ucuna kadar terlemiş, elleri buz kesmişti. Daha sonraki yıllarda alacağı tehditler onu bu denli etkilemeyecekti. Kendisini orta çağda sokakta parçalanan, yakılan öncü insanlar gibi hissetmiş, şimdiye kadar evimin haricinde hiçbir faaliyete iştirak etmeyen ben, neden bu tehlikeye maruz kalmıştım, bilemem diye yazmıştı anılarına. Dipnot 136. Mor Salkımlı Ev, sayfa 153. Bir kadının değişimden yana bir gazetede sürekli yazı yazması şimşekleri çekmişti. Edebiyat dışında kaleme aldığı yazılar eğitim reformuna yönelikti. Tehdit mektubunu okuduğu gün kendisini hem çok cesur hem de çok korkak hissetmişti. Korkusunu yenmeye çalışırken gözü yerde oynayan çocuklarına ilişmişti. Sarı Bukli'li Hasan Zeki oyuncak bir ev yapıyor, Ali Ayetullah da o harika gözleriyle kendisine bakıyordu. O günler için henüz 24 yaşımdaydım ve kısa süre içinde gelen edebi şöhretimin bedelini ödüyordum diye yazmıştı. Salih Zeki'yi de Halide'yi yazı yazmaktan men etmesi için tehdit ediyorlardı. Dipnot 137. Memoirs of Halide Edip, sayfa 273-75. Mor Salkımlı Ev, sayfa 152-153. Ancak Halide tehditlere teslim olmadı. Hem Tanin'e hem de diğer gazetelere yazı yazmaya devam etti. 1908 aralığında Shakespeare'den çevirdiği Julius Caesar oyunu Sahne-i Milliye'de oynanacak, oyunla ilgili haber de Tanin gazetesinde yayınlanacaktı. Dipnot 138. Engin'ün, Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi, sayfa 555. 1909 yılında Milli Eğitim Müsteşarı Salih Zeki 100 öğrenciyi Paris'e götürdü. Dipnot 139. Osman Bahadır, Erken Cumhuriyet ve Bilim, Türkiye Bilimler Akademisi Forumu, Ankara 2005, sayfa 17. Önceden Londra'ya giden Salih Zeki, Halide'nin yazıştığı eğitimci Isabel Fry ile de görüşmüştü. Seni görürse hayal kırıklığına uğrayacak. Halide'nin İngiliz Nation dergisine gönderdiği mektup nedeniyle dost olduğu Miss Fry İstanbul'a gelecekti. Salih Zeki bu haberi verirken Halide'ye, "Çok iyi yetişmiş bir kadın, fakat korkarım ki buraya gelir de seni görürse hayal kırıklığına uğrayacak" dedi. "Neden?" diye sordu Halide. Salih Zeki, Halide'nin yeni elbisesine bakarak "çünkü" diye başladı. Nar çiçeği renkli kadife elbiseli genç ve salak görünümlü bir kadınla karşılaşacak. Halide sokakta koyu renkli çarşafla geziyor ama evindeyken süslenmeyi, parlak renkli entariler giymeyi seviyordu. Halide'nin sosyal statüsündeki kadınlar sokakta renkli kıyafetlerle dolaşamazlardı. Belli ki Salih Zeki bu konuşmasıyla Halide'yi incitmişti. Halide de o günden sonra ne zaman narçiçeği renkli bir şey yiyecek olsa aklına Isabel Fry gelecekti. Dipnot 140. Memories of Halide Edip. Sayfa 275-76. Salih Zeki Halide'nin gözünde ilah gibiydi. Onu çalışmalarında yardımcı gibi kullanması ve yazı yazmaya teşvik etmesi aralarındaki dengesizliği az da olsa onarıyordu. Halide, anıların hem Türkçe hem de İngilizcesinde kocasından Salih Zeki Bey olarak söz ediyor. Oysa Salih Zeki'nin Halide'yi ezen, aşağılayan bir tavrı vardı. Bakışlarıyla onu ürkütür, üstün olduğunu vurgulayan kaprisli ama şefkatli bir tonla ona zavallı kızcağız diye hitap ederdi. Sık sık tartışırlardı. Halide Edip, Salih Zeki ile bir gecelerini anılarında şöyle anlatıyor. Nur Osmaniye'de en ince ayrıntısının bile titizlikle seçilip gözetildiği, alabildiğine aydınlık ve insanın içini ısıtan bir ev. Kocaman yazı masasının yanı başında ışığı örten yeşil perdeler. Akşam saatleri. Üzerinde sabahlığı, başında her zamanki kahverengi gün takkesi var. Kalemi kağıdın üzerinde gıcırdayarak kayarken yine her zamanki gibi dalıp gidiyor. Ben de her gece olduğu gibi birazdan gelip kucağıma tırmanacak küçük oğluma okuyacağım hikayeyi seçiyorum. Masasından kalkıp yanıma geliyor. Yoksa yine aramızda bir tartışma mı olmuştu? Onca zaman beni büyüleyen ve şimdi de büyülemeye devam eden o entelektüel bakışını neden bana çevirmişti? Her zamanki gibi bana ah zavallı küçük kız demesinin bir nedeni olmalıydı. Dipnot 141. The Turkish Ordeal 264-65. Halide, 1909 Şubat'ında ikinci kitabı Heyyula'yı Musavver Muhit dergisine verdi. Bu uzun hikayenin altında 1903 Sultan Tepesi diye not düşmüştü. Hamile kalmak için uğraştığı bunalımlı günlerinde bir hamile kadının hikayesini yazmıştı. İradesi bir erkeğe esir olan Selma, kocasından değil, kendisini esir eden erkekten hamileydi. Bebeğini kaybedince de tamamen aklını yitirmişti. Halide'nin yarıda kalan roman tefrikası Raik'in Annesi ise 1909 Nisan'ında Musavver Muhit'te yayımlanmaya başlandı. Adalarda geçen bu minik romanın konusu metresti. Salih Zeki'nin kaçamaklarına ve diğer kadınlarla ilişkilerine bu romanla kavga açmıştı. Romandaki Refika çok çekici bir kadındı. Raik ise ihanete uğrayan Refika'nın oğlu. Güzel ve onurluydu ama çok mutsuzdu. Boşanmaktan korkuyordu. Bunun nedeni de Raik'ti. Raik, Halide'nin oğlu gibi sarı bukleli, kocaman gözlü bir oğlandı. Refika kendisini bu duruma düşüren kocasından da nefret edemiyor, oğlu Raik'in cinsi diye erkeklerin fenalıklarını görmek istemiyordu. Uzun beyaz sakallı babası kızını hayırsız kocasından ayırmak için çok uğraşmış ama başarılı olamamıştı. Rauf metresiyle ulu orta dolaşıyor, Halki Palas'ta kalıyor ve karısıyla da yüz yüze geliyordu. Refika'nın kocası Rauf için söylediği şu sözler belki de Salih Zeki'yi anlatmaktaydı. Hayatın en iyi yıllarında, kalbimi mutluluğa, iyiliğe, en duygulu insanlara en emin olduğu bir zamanda karşıma çıktı. En temiz fikirlerimi kirletti, en samimi güvenlerimi yanlış anlayışlara çevirdi. Dostlarıma güvenemez oldum ve bütün insanları, nefislerin esiri bir takım adi yaratıklar saymaya başladım. Sevmek, hayattan lezzet almak, haz duymak kabiliyetimi öldürdü. En verimli yerden geçen ve ansızın gelen bir bela kasırgası gibi bütün iyilikle ilgili duyuşlarımı yıllarca kavurdu, mahvetti. Karşımda yıllarca vefasızlık, küçüklük, kendini beğenmişlikle dolu benim varlığım, saadet ve sükunetim hiç yokmuş gibi benden af ve bağlılık diliyor. Öyle mi? Azıcık geç kaldı sanırım. Tanıdığım günden beri namussuz, bayağı kadınlardan hoşlanırdı. Hiç olmazsa ona hoş görünmek için artık namusun yalnız bir kelimeden ibaret olduğunu benim de kabul etmekliğim sırası geldi. Dipnot 142. Raik'in Annesi. Sayfa 190. Halide'nin otobiyografisiyle romanlarını birlikte okuyunca özel yaşamı da aydınlanır. Roman, hikaye gibi metinlerde yazarın kendisini gizlemesinin daha kolay olduğuna dikkat çeken Nazan Aksoy, Halide Edip, otobiyografisinde üzerinde pek durmadığı ruhsal ve fiziksel dönüşümleri romanlarında dile getirir, diyor. Dipnot 143. Nazan Aksoy, Kadın Biyografileri ve Beden, virgül, Aralık 2006. Hülya Adak'ta, Halide Edip'in ilk dönem eserleri roman olarak sunulsa da aynı zamanda otobiyografiktir görüşünün altını çiziyor. Kurmaca, Belki de en otobiyografik itirafların yapıldığı otobiyografi ise çoğu zaman kurmacaya en yakın türdür. Dipnot 144. Hülya Adak. Otobiyografik benliğin çok karakterliliği. Halide İdip'in romanlarında toplumsal cinsiyet. Kadınlar dile düşüncenin içinde. İletişim Yayınları 2005 sayfa 161. Evdeki Buhra'nın roman biçiminde okura sunulması Salih Zeki'yi acaba rahatsız etmiş miydi? Hasan Zeki 6 yaşında yatılı okulda. Halide'nin İngiliz dostu eğitimci Isabel Fry İstanbul'a gelmiş ve Salih Zeki'nin tahminlerinin aksine Halide ile çok iyi anlaşmıştı. Reformlara ilgi duyan çok sayıda kadınla görüşmüş, Amerikan Kız Koleji'ni ve bazı başka okulları ziyaret etmişti. Okul meselesi o sırada Halide'nin kafasını bambaşka bir biçimde meşgul etmekteydi. Salih Zeki çocuklara dair kararlarında pek insafsızdı. Hasan Zeki'yi küçükken yatılı okula vermesi Halide'yi incitmişti. Oğlundan uzak kalmak korkunç bir azap veriyordu. Her hafta onu görmeye gidiyordum. O da bana her gün mektup yazıyordu. Çocuksu bir masumiyetle erken gelişmişliğin karışımı bir durum söz konusuydu. Evinden ayrı kalmak ona hiç de iyi gelmemiş olsa gerek ki önce kendini dine verdi. Günde 5 vakit namaz kılıyor, abdest alma da dahil dini bütün bir Müslümanın yapması gereken her şeyi son derece özenli ve ustalıklı bir şekilde yerine getiriyordu. Ne var ki bir ara soğuk algınlığına yakalandı ve tüm bunlar kendisine yasaklandı. Enerji fazlasını namaz ve abdestle boşaltamayınca bu kez de askeri serüvenleri el attı. Ertesi hafta ziyarete gittiğimde onu bahçede 40 kadar oğlanın arasında buldum. Ötekiler kendisinden büyüktüler ama ipler kesinlikle onun elindeydi. En azından ben öyle düşünmüştüm. Bana doğru yürürken onu izledim. Pembe yüzü daha da pembeleşmişti ve paltosunu safsak, bir bakıma da cakalı bir eda ile omzuna atmış, geleceğin Fatih havalarında yürüyordu. Büyük bir savaş kazandım anne dedi. 40 kişilik bir orduya sahibim. Hasan Zeki o sırada 6 yaşındaydı. Dipnot 145. Muhalif gazeteciye suikast. Ölüm tehdidi almasından bir süre sonra İstanbul'da Halide'nin yaşamını alt üst edecek bir cinayet işlendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhtarı yayın yapan Serbestliği gazetesinin yazarı muhalif gazeteci Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak İttihat ve Terakki aleyhtarı büyük gösteriler yapılıyordu. Hasan Fehmi'nin cenazesinde yürüyen sarıklıları papatya tarlasına benzeten halde ürkmüştü. Endişesinden söz ettiğinde Salih Zeki gülümsedi. İttihatçıları rejimi kuran taburlar koruyor, gerici bir ayaklanmadan korkmaları gereksiz dedi. Ne var ki 31 Mart 13 Nisan sabahı silah sesleriyle uyandılar. Yıllardan beri yanlarında çalışan ve İttihat Terakki'nin politikasını din düşmanı bulan Hüseyin yatak odalarının kapısını vurdu. Sesinde saklayamadığı bir sevinç vardı. Kalkın efendim, ordu ayaklandı. Kan gövdeyi götürüyor. Ayasofya'nın önünde Ahmet Rıza ile Hüseyin Cahit'i öldürdüler. Salih Zeki ne olup bittiğini öğrenmek için hemen sokağa fırladı. Gerçekten de iki kişi öldürülmüştü ama neyse ki yakın dostları Hüseyin Cahit de çok saygı duydukları meclis başkanı Ahmet Rıza da hayattaydı. 31 Mart, 13 Nisan, ayaklanması. O sabah Aksaray'daki evinden çıktığında tramvay bulamayan Hüseyin Cahit hayret etmişti. Valide Camii'ne doğru yürüdü. Sokakta bir gayri tabiilik vardı. Bu, her gün görmeye alışık olduğum hayat değildi diyerek ifade ediyor o günkü duygularını. Yoldan geçen bir arabada iki dostuna rastlayınca da nereye gittiklerini sormuş, biz de sana geliyorduk cevabını almıştı. İş fena. Ne var canım? Haydi Tanin'e gidelim. Yolda konuşuruz. Tanin'i filan bırak şimdi. Ortalık berbat, isyan var. Hüseyin Cahit böyle bir şeye ihtimal vermemişti. İstanbul son zamanlarda zaten silahsız bir isyan hali içinde yaşıyor gibiydi. Küçümseyerek isyanın ne önemi var dedi. Avcı taburları olduktan sonra. Asıl bela avcı taburlarından geliyor. Haydi yürü eve gidelim dedi arkadaşı. Hüseyin Cahit'in evinde durumu değerlendirilirken kapı çalındı. İttihatçı liderlerden Cavit gelmişti. Meclise gidelim, görevimiz oradadır. Böyle bir günde erkenden gidip toplanmalıyız dedi. Hüseyin Cahit haydi koş. İlk patırdıda gürültüye ben gideceğimi biliyorum. Sonunda meclise öğleden sonra isyan bastırılınca gitmeye karar verip Beyoğlu'na çıktılar. Hüseyin Cahit'in evi tekin değildi. Suriyeli Matran ailesinin Beyoğlu'nda bulunan Saint Antoine apartmanındaki dairesinin kapısını çaldılar. Siyasette çok yakından ilgilenen Matmazel Matran'dan başka konuk olmadığı gibi fazla havadis de yoktu. Kalkıp La Turquie gazetesine gittiler. Orada işin ciddi olduğunu anladılar. Hücuma uğrayan yerlerden birinin de Tanin olduğu söyleniyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 68. Devamı 10. ayrımda.